Değerleriyle Türkiye. Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Değerleriyle Türkiye programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Özlem Yalçın, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve spikeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberiz. Bize +90 312 463 34 19 463 34 21 numaralarından ve aynı zamanda degerliturkiye@trt.net.tr elektronik posta adresinden ulaşabilirsiniz. Değerleriyle Türkiye programında bugün meddahlık geleneğini konuşacağız. Karagöz, orta oyunu, kukla gibi geleneksel Türk tiyatrosunun önemli ögelerinden biri olan meddahlık geleneği, 2008 yılından bu yana UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesinde yer alıyor. Bugün iki konuğumuz olacak değerli dinleyicilerimiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Selcan Gürçayır Teke ve Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Dilaver Düzgün. Ortada bir adam, bir elinde sopa, bir elinde peşkir. Hak dostum, hak diye söze başlıyor, farklı kimliklere bürünerek birbirinden ilginç hikayeler anlatıyor. O bir meddah. Gelin kısa bir örnek dinleyelim. Sesine kulak vereceğimiz meddahımız, Türk tiyatrosunun usta isimlerinden 2012 yılında kaybettiğimiz Erol Günaydın.
Dostum hak. Yanıldım bir çırak aldım yanıma. Eve gelmez külhaneyi dükkanda yatır. Kovsam da yaraşmaz şanıma. Kibardır çarşafsız yorganda yatır. Sevdiğim bir eşek aldı pazardan. Eşek göze geldi çatladı nazardan. Bizim külhaneyi onun aşkından orada burada doladır. Evet. Gelelim hikayemize. Bu akşam da sizlere ihtiyar bir kadının tramvaya binmesini nakledeceğim. Bu tramvay nereye gider evladım? Çok kopuyor Valide Hanım. Aksaray'dan da geçer mi çocuğum?
Geçer Valide Hanım, ver bakalım elini.
Dur bakalım sen orada. Niye sana elimi veriyorum ben? Niye elimi veriyorum sana? Sen kim alıyorsun benim elimi yiyorsun?
Değerli dinleyicilerimiz, Erol Günaydın'ın meddah gösterisinin bir kısmını dinledik. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Selcan Gürçayır Teke stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Dilaver Düzgün de telefon konuğumuz. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Az önce kısa bir meddahlık örneği dinledik rahmetli Erol Günaydın'ın sesinden. Meddahlık geleneği hakkında bilgi sahibi olmayan dinleyicilerimiz varsa az çok fikir sahibi olmuşlardır. Öncelikle meddah kelimesiyle başlayalım. Meddah ne anlama gelir? Kime meddah denir efendim?
Meddah, Arapça bir kelime, övmek, medh etmekten geliyor. Çok öven anlamına geliyor. İlk dönemlerdeki meddahlar kahramanlık hikayeleri anlattıkları esnada o hikayelerdeki kahramanları çokça övdükleri, methettikleri için bu adla anılmışlar. Başlangıçta Kıssahan, Şehnamehan adlarıyla da anılmışlar meddahlar. Ama daha sonra tarihsel süreçte meddahlığın giderek anlatıdan bir gösteri sanatına dönüştüğüne tanık oluyoruz.
Evet. Peki bir meddahın özellikleri nelerdir? Bütün karakterleri çünkü tek bir kişi canlandırıyor. Müthiş bir yetenek gerek sanırım.
Evet, Medda bir öyküyü anlatıyor. Aslında öyküyü anlatırken canlandırma yoluna gidiyor.
Evet.
Yani bir meddahlık geleneğinin, sanatının iki yönü var. Bir hikayecilik yönü, bir de seyircilik sanat yönü. Hikayecilik yönü bir anlatıdan ibaret. Genellikle gerçekçi hikayeler anlatılıyor. Ama seyircilik sanat yönüne baktığımızda o anlattıklarını meddah canlandırıyor aynı zamanda. Oradaki kişilikleri. Biraz önce Erol Günaydın'ın sesinden dinledik.
Hı hı.
Tramvaya binen bir hanımın taklidi dedi.
Evet.
Ne yapıyor? Gündelik hayattan alınan bir takım davranışları olayın akışı içinde canlandırıyor Meddah. Meddah'ın yaptığı iş bu.
Evet.
Bunu yaparken kullandığı aksesuar var. Onlardan bahsedelim mi sen?
Buyurun efendim.
Şimdi Meddah bir yüksekçe bir yere oturuyor. Dinleyicilerinin ve seyircilerinin karşısında ve elinde bir değneği var. Bir de boynuna, omzuna attığı bir mendil var. Bütün aksesuarı bunlardan ibaret.
Peki ne için kullanıyor bu aksesuarları?
Bunları mesela değneği ne için kullanıyor? Programına, hikayesine, anlatısına, işte gösterisine başlarken yere vurarak veya yere atarak meddah sahneye geliyor. Sonra hikaye anlatırken değneğini kapı çalma ve benzeri efektleri oluşturmak için kullanıyor bazen.
Hı hı.
Bazen bir saz gibi uzatıp kullanıyor. Silah gibi böyle gündelik gereçleri temsilen onu kullanıyor. Mendili çeşitli taktiklerin gerçekleştirmesini, özellikle kadın taktiklerinde başını örterek veya bazı seslerin çıkarılmasında ağzına kapatarak canlanma yoluna gidiyor. Dinlenme esnasında da mendilini terini siliyor. Böylece bu ikisi temel aksesuar olarak karşımıza çıkıyor meddahlık geleneğinde.
Evet, bir de giriş gelişme sonuç var herhalde. Gösterinin aşamaları nelerdir?
Meddah hikayesine baksarken nasıl Karagöz'de orta oyununda bir giriş, mukaddime, muhavere kısmı vardır o oyunlarda. Meddahlıkta da böyle bir giriş şekli var. Özellikle meddah hikayesine baksarken hak dostum hak ifadesi çok yaygındır, klişe bir ifadedir. Hak dostum hak diyerek bir tekerlemeye başlar. Biraz önceki yine ona... Atıfta bundayım. Biraz önce Erol Günaydın da yaptı o tekerlemeyi.
Evet.
Bir tekerleme söylüyor. Ondan sonra hikayesini anlatmaya başlıyor. Bazı meddahlar bu giriş kısmını uzatıyorlar. Buraya çeşitli beyitler, şiir örnekleri vesaire koyuyorlar. Sonra da hikayeye başlamadan önce özellikle şunu yapıyorlar. Bu gündelik hayattan alınan bir öykü anlatılacağı için şunu söylüyor meddah. Diyor ki isim, isme, kis, kisme benzer. Biz bunu bir mecmua kenar biz isim, isme, kisme, semt, semte benzer. Geçmiş zaman söylenir, yalan gerçek, vakit geçer, dinlenir. Demişler diyerek söze başlıyor.
Hı hı.
Sonra hikayede geçen olayları, kişileri, durumları canlandırıyor. Ve bitişte de diğer seyirlik sanatlarda olduğu gibi Karagöz'de, orta oyununda da benzer şeyler vardır. Diyor ki bu bir kıssa mecmua kenarına kaydolmuş. Biz de gördük, söyledik. Saatiye sohbet kalmazmış Fatih. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola, inşallah başka zaman güzel hikayelerle sizi güldürüp eğlendiririm gibi bir klişe cümlesiyle sonlandırıyor. Hayırlı günler diliyor. Sonra bazı meddahlar da anlattığı hikayeden kıssa çıkarılmasını istiyor. İşte bu kıssada bulduk ayağı, kıssadan hisse alır, arif olan beytiyle bitirenler oluyor. Veya bir başkası diyelim ki Nedim Hoca hikayesini anlatan bir meddah şöyle tamamlıyor. Bu hikayeden anlaşılıyor ki bir insan merakını def etmeli, ikincisi iyi kimselerle konuşmalı, konuştukları adam fena olur ise o da fena olacağı şüphesizdir. Bir merak, bir deli, Hoca Nedim'i bak ne hallere giriftar etti şeklinde anlattığı ve canlandırdığı öyküden elde ettiği ibret kıstayı, hisseyi seyircilerle paylaşır.
Sayın Düzgün, evet
böyle. Genellikle böyle oluyor.
Meddahlık peki geçmişten günümüze nasıl gelişmiş? Kökeni ve tarihi nerelere kadar uzanıyor?
Meddahlığın çok uzun bir geçmişi var. 13. 14. yüzyıldan beri Anadolu coğrafyasında çok yaygın bir gelenek meddahlık. Öncelikle iki koldan beslendiğini belirtmemiz gerekir. Bir Orta Asya Türk medeniyeti içinde gelişen ozan baksı geleneği. Bir de İslam medeniyeti coğrafyasında ortaya çıkan kırsahanlık geleneği. Bu ikisinin bir anlamda meclisedilmesiyle ortaya çıkan bir sanat dalı. Başlangıçta biraz önce söylediğim gibi meddahlar çoğunlukla destansı hikayeler anlatıyorlardı. Salsalname, Hamzaname, Anternname, İskendername, Süleymanname gibi eserleri anlatıyorlardı. Ve zaman bazen kıstahan, bazen meddah diye biliniyordu. Daha sonra padişah hükümdarların saraylarında bazı nedimler vardı. Bunlar hem öykü anlatır hem de taklitlerle hükümdarı ve yakınlarını, oradaki saray görevlilerini vakit hoşça vakit geçirmelerini sağlarlardı. Bunların ilk zamanlarda mukaddesliklerinin daha alt seviyede olduklarını, çoğunlukla anlatıya yönelik bir çalışma içinde olduklarını görüyoruz. O 16'ın mesela en eski meddaha nerede rastlıyoruz? Fatih Sultan Mehmet zamanında Mustafa adlı bir kıssahan var. Onunla başlıyoruz. Daha sonraki yüzyıllarda da ünlü bazı meddahlar var. Özellikle 16. yüzyıldan sonra kahvehanelerin sayısı artık meddahlar kahvehanelerde daha çok program yapmaya başlıyorlar. 19. yüzyılda mesela Kız Ahmet diye ünlü bir meddah var. 20. yüzyılın başlarında Aşkı, Sururi isimlerini görüyoruz. Onlar da geleneği büyük ölçüde devam ettiriyorlar. 4. Murat döneminde ünlü meddahlar var. Tüflü diye bir şey var, bir meddah var. Bu özellikle kendi adıyla anılan bir meddah hikayesi külliyatının da kurucusu ve icracısı konumunda.
Evet.
Daha sonra da günümüze yakın zamanlarda en çok 20. yüzyılın ortalarından sonra işte Münir Özkul, Erol Günaydın, Yılmaz Gurura, Gazanfer Özcan gibi sanatçıları görüyoruz. Bunlar da zaman zaman elektronik ortamın imkanlarını kullanarak televizyon, sinema gibi teknikler aracılığıyla bazen de normal eski meddahlık geleneğinin gerektirdiği şekilde seyircisinin karşısına çıkarak geleneği sürdürmeye çalışan sanatçılar.
Evet, Türk tiyatrosu demek mümkün değil mi? Meddahlık.
Elbette meddahlık geleneksel Türk tiyatrosunun geleneksel Türk tiyatrosu adı altında, başlığı altında incelediğimiz 6 koldan biridir. Ve başlı başına bir canlandırmadır yani.
Evet.
Başlı başına derken şunu açıklayalım. Tümüyle canlandırma değil. Diğerlerinin ayrılan tarafı, yani orta oyununda Kavuklu ve Pişekar bizzat çıkar. Sahnede bugünkü modern tiyatroda olduğu gibi rolünü oynar, canlandırma bizzat kendisi yapar. Fakat meddahta hikaye var. Hikayedeki kahramanlar, yani kahramanların kendileri görünmezler. Onları temsilen meddah onları canlandırma yoluna gider. Böyle bir farklılığı var diğer seyircilik sanatlarda.
Tek kişilik oyun gibi belki.
Kişilik oyun.
Evet, peki efendim günümüz stand-upçıları çağdaş meddah olarak kabul edilebilir mi?
Günümüz stand-upçıları ve komedyenler daha çok anlık güldürü odaklı bir eğlence ortaya koydukları için meddahlığı birebir karşılamıyor. Ama meddahlıktan çeşitli unsurları günümüze taşıyan bir sanat dalı olduğunu söylememiz gerekir.
Evet. Peki bir meddahlık okulu var mıdır? Bir meddah nasıl yetişir?
Meddahlık okulu başlı başına bir okulu yok ama Güzel Sanatlar Fakültelerinin sahne sanatları bölümünde bazı büyük şehirlerin belediyeleri kapsamında, Kültür Bakanlığı'nda, çeşitli kamu kuruluşlarında, bazı özel kuruluşlarda kurslar ve benzeri yollarla bu geleneğin devam ettirilmesi için sanatçıların yetiştirilmesi çabası devam ediyor şu anda.
Evet, peki efendim geçmişte nasılmış bu? Usta-çırak ilişkisiyle
mi? Tabii ki bir usta-çırak ilişkisi var.
Hı hı.
Bir ustanın yanında yetişiyor. Onların belli tarzları var. belli bir süre çırak olarak usta yanında çeşitli gösterilere götürüyor. Önce kendisini izlemesini söylüyor, istiyor. Bu izleme sürecinden sonra denemeler, yani bir çeşit staj yaptırarak, provalar yaptırarak sahneye hazırlıyor çırağını. Sonra da icazesini verince artık sen tek başına bağımsız olarak gösterilere çıkabilirsin iznini alınca usta sıfatıyla geleneği sürdürmeye devam ediyor.
Evet.
Böyle bir usta-çırak ilişkisinden geliyorlar önceki dönemlerde.
Evet, çok teşekkür ederiz efendim aktardıklarınız için. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınıza.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Dilaver Düzgün telefon konuğumuzdu. Şimdi bir türkümüz var, kısa bir aramız var. Ardından sohbetimiz devam edecek, bir Aksaray türküsü dinleyeceğiz. Selma Geçer seslendiriyor. Güvercinim süt beyaz. Değerleriyle Türkiye'ye devam ediyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Selcan Gürçayır Teke stüdyomuzda. Tekrar hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Evet, 2003 yılında insanlığın sözlü ve somut olmayan kültürel mirasının başyapıtları arasına girmiş Meddahlık, 2008'de de UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine alınmış. Meddahlık neden bu listelere alınmış? Neden bu kadar önemli?
Meddahlığa her şeyden önce bir halk hikayesi ya da hikaye anlatıcılığı olarak baktığımızda, hikaye anlatıcılığı gerçekten sadece bizim için değil, bütün dünya toplumları için önemli olan bir şey. Çünkü hikayelerle beraber insanlar bir arada bulunuyorlar, bir şeyler paylaşıyorlar, onlara bir takım değerlerine eğitim veriyorlar, eğlendirici işlevleri var. Ve her şeyden önce kuşaklar arasındaki etkileşim ve iletişimi sağlamak açısından hikayeler, ya daha doğrusu sözün büyüsü oldukça önemli. Bu bizim gibi sözlü kültürün çok hakim olduğu topluluklarda daha da ağırlık kazanıyor. Yani doğu toplumlarında biraz daha sözün büyüsü ve sözün gücü, hani Dilara Hoca da başta söylediği, genellikle Arap geleneğinden ve İran geleneğindeki metinler mesela işte meddah hikayeleri olarak anlatılıyor bizim coğrafyamızda da. Dolayısıyla doğu toplumları sözlü geleneğe daha da yakın olanlar ve sözlü geleneği tüketen gruplar. Bu açıdan da bizim için oldukça önemli. Tabii dille yaratılan söz, gelenek ve uygulamalar arasında yer alıyor meddahlık geleneği. Aynı zamanda bir gösteri sanatı, tiyatral özellikle dolayı. Bu yüzden de 2003 UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nden önce başlatılan ve bu somut kültür değerlerinin dünyanın ilgisini çekmesinden kaynaklanan, neden somut olmayan dediğimiz alanlar, yani sözlü alanlara yönelik bir ilgi yok düşüncesinin yavaş yavaş filizlenmeye başladığı bir dönemde başyapıt programı ilan ediliyor. Sözlü ve somut olmayan kültürel miras başyapıtlar programı. Bu program içerisine dahil ediliyor. Bu program 3 defa ilan edilmiş. 2001 yılında, 2003 yılında ve 2005 yılında yaklaşık 70 ülkeden 90 miras alanı var. Bizden de meddahlık geleneği ve Mevlevi Sema törenleri bu başyapıt programına alınıyor. Ve daha sonra 2003 sözleşmesinin imzalanmasıyla beraber 2006 yılında artık bu program miadını dolduruyor ve ondan sonra listeler oluşmaya başlıyor, çünkü Somut Olmayan Kültürel Mirasın Koruma Sözleşmesi'nde. Oradaki temsili liste 2008 yılında İstanbul'da yapılan bir toplantıyla beraber kaydediliyor. Ve sadece hani bizimle ilgili, yani daha doğrusu hani bir Türkiye gibi doğu toplumlarından değil, pek çok ülkenin hikaye anlatma geleneğinin içerisinde olduğunu görüyoruz biz bu şeyin içerisinde.
Peki özellikle meddahlık gibi böyle tek kişinin...
Var.
Oynadığı
var.
Tek kişilik
koruma,
oyun gibi.
Evet var. Acil koruma gerektiren listede mesela İranlıların nakkal geleneği var ki bu bizim aynı zamanda beslendiğimiz şeylerden birisi. Yani meddah geleneğinin beslendiği programlardan birisi ya da uygulamalardan birisi. Orada da nakkal adı verilen kişiler Perdehanlar ve Rozehanlar diye ikiye ayrılıyorlar. Daha doğrusu kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Perdehanlar bir resim önünde, o resmi ya dini olayı bir anlatan bir resim önünde, o resimdeki kişileri göstererek onlara ilişkin hikayeler anlatıyor. Arkada büyük bir perdede bir şey, resim var. Onun önünde anlatıyorlar. Ruazihanlar da Kerbela olayındaki hikayeleri anlatıyorlar. Kerbela olayına ilişkin hikayeleri anlatıyorlar. Dolayısıyla nakkallar tam bizimle hani tam olarak özdeşleşen listede yer alan, ama onlar acil koruma gerektiren listede, biz temsili listedeyiz. İki uygulama diyebiliriz. Bunun haricinde yine listede meddahlık geleneğindeki meddahların da yararlandığı, çünkü bizde çok kadim bir ozan baksı geleneği var. Dilaver Hoca da söyledi, Orta Asya'dan getirdiğimiz ozan baksı geleneği içerisindeki baksılar da epik karakterli hikayeler anlatıyorlar. Bu hikayeleri de, aşk hikayeleri günümüzde hani halk hikayecileri de anlatıyorlar. Aşk hikayelerinde de görüyoruz, aşıkları da görüyoruz. Dolayısıyla aşıklar bizim tarafımızdan, yine Türkiye tarafından aşıklık geleneği kaydedilmiş temsili liste. Yine Azerbaycan tarafından da aşıklık geleneği listede var. Dolayısıyla hani başka alanlarda, sadece hani meddah olarak değil ama başka alanlarda, mesela Manas'la ilgili, yine Manas biliyorsunuz Kazaklar için oldukça önemli bir destan. Onun anlatıcılığı ile ilgili pek çok şey var. Bunun haricinde halk tiyatrosu, yine tek kişilik olan halk tiyatroları, özellikle Çin'den olan halk tiyatroları da listeler içerisinde yer alıyor. Zaten sözlü gelenekler aslında ve gösteri sanatları diyebileceğimiz alan. Belki de sözleşmenin en zengin olduğu alan ve en çok hani dertli olduğu alanlardan birisi. Çünkü gerçekten hani bir meddahı, bugün halk hikayesi anlatan bir meddahı dinlemek için pek de fazla insanların bir gerekçesi kalmadı. Çünkü o kadar fazla, yani bunlar geçmişte belli takım işlevleri yerine getiriyorlardı. Televizyonun olmadığı dönemde adam sizi hikayesiyle beraber başka bir dünyanın içerisine çekiyordu. Ama günümüzde insanı o kadar cezbedebilecek, öyle yaygın, öyle geniş bir yelpaze var ki bu yelpazenin içerisinde o çok sönük kalıyor diyebiliriz. Aslında çok gerçekten, yani sönük kalıyor derken çok da şey değer yüklemek istemem ama yani çok daha renkli bir dünya var bizim bugün.
İlgi alanlarımız da değişti.
Evet ve yaşam evet, çok hızlı.
Çok fazla uyaran
evet,
var.
Evet ve onun içerisinde bir meddahı dinlemek o dönem içerisinde belki çok hani anlamlı olabilir ama bugün bu dönem içerisinde bunların yaşaması konusunda da ciddi manada sıkıntılar olduğunu söylemek de mümkün ama bu onların değersiz olduğu ya da hani bunlar gerçekten çok önemli değerler, onu da söylemek gerekiyor. Gerçekten bir insan hani tek kişilik bir dev tiyatro gibi, yani tek kişi bütün bir kahvehane ki biz hani meddahlık geleneğiyle ilişkin bizim literatürümüzde maalesef çok hani buna ilişkin belgelere çok ulaşamıyoruz ama batılı seyyahların çok dikkatini çektiğini görüyoruz ve mesela kahvehanelerde bir dönem 16. yüzyılla beraber meddah hikayeleri çok anlatılmaya başladı. Hatta meddah hikayelerinin anlatıldığı özel kahvehanelerin olduğunu da biliyoruz. Buralarda yaptıkları seyahatlerde mesela inanılmaz hani bu sözü nasıl, bir söz etrafında insanlar nasıl toplanır şeklindeki ibarelerine rastlanıyoruz. İnsanların kahvehanenin içine sığmadığı, kahvehanenin dışına işte sandalyelerin atıldığı ya da işte iskemlelerin atıldığı ve orada da pencerenin açık bırakılıp meddahın yüksek bir yere çıkıp işte oradan dışarıdakilerin de dinleyebileceği şekilde bir gösteri sunduğuna ilişkin şeyler de var. Gerçekten o dönem içerisinde meddahlar hani toplumda önemli bir eğlenme ve eğitme işlevini yerine getiriyorlardı. Ama dediğim gibi bugün gerçekten varlıklarını sürdürebilme konusunda ciddi manada sıkıntılar yaşadıklarını söylemek mümkün. Hem gençlerin ilgisizliği bu konuda hem de resmi eğitimde hani meddahlık geleneğinin hani çok fazla ön plana çıkarılmamasından kaynaklı bir takım sıkıntılar var. Ama bu sözleşmenin imzalanmasından, çünkü sözleşme imzalandıktan ve bunlar temsili listeye alındıktan ve dahil edildikten sonra belli bir takım yükümlülükleri yerine getirmek zorundasınız. Ne yaptığınızı söylemek zorundasınız. Yani meddahlık geleneğine ilişkin mesela 6 yılda bir rapor vereceksiniz. Ne yaptınız bu konuyla ilgili? Yaygınlaşması için, farkındalığın artırımı için, gençlerin ilgisini çekmek için, yeni çırakların yetişmesi için ne yaptığınızı söylemek zorundasınız. Dolayısıyla ülkelerde bu anlamda politikalar oluşturuyorlar. Bizde de hani 2008 yılında temsili listeye girdikten sonra meddahlık geleneğine yönelik hani bir farkındalığın özellikle resmi bir müfredata alınması, biraz önce Dilaver Hoca'nın söylediği gibi belediyelerin bu konuda kurslar açmaları, özel müzelerde meddah hikayeleri sergileyen insanların meddahların istihdam edilmeleri ya da gösteri yapmalarına izin verilmeleriyle beraber bir de Ramazan'la özdeşleştirilen bir tarafı da var. Hani şimdi Ramazan olduğundan onu da söylemek gerekiyor belki. Ramazan eğlenceleriyle özdeşleşmişler. Dolayısıyla hani özellikle Ramazan gecelerinde pek çok yerde, pek çok belki de AVM'de aslında meddah hikayelerinin anlatıldığını da görüyoruz. Böyle söyleyebiliriz.
Evet, bakıyoruz işte Münir Özkul 70'lerde evet. TRT arşivden baktığınız zaman hala izleyebiliyorsunuz.
Evet.
Günümüzde de artık AVM'lerde ya da bazı merkezlerde hala meddahlık gösterileri devam ediyor.
Evet, kesinlikle. Biraz önce hani günümüzde aslında biraz önce de sorduğunuz şey Dilaver Hoca'ya stand-upçılarla benziyor mu falan hani evet. Hikayeleri falan. Bu konuda gerçekten bilimsel anlamda da pek çok hani yazı var. Ve bir kısmı gerçekten hani meddahlık geleneğinin çok başka bir gelenek olduğunu ve hani onu sürdürenlerin belki Münir Özkul'un bile hani ve onun gibi Erol Günaydın'ın bile hani meddahlık geleneğini tam anlamıyla sürdürmediklerini söyleyen bir grup var. Çünkü onun bambaşka bir ne derler ambiyansının bambaşka özelliklere sahip olması gerekiyor. Çünkü orada televizyonun
seyirciyle
teknik
beraber.
Özelliklerini evet. Kullanıyorsunuz. Televizyon işte kılık değiştiriyorsunuz. Gerçekten kılık değiştirildiği mesela TRT arşivinde bazı gösterilerde öyle şeyler de var. Orada anlattığınız konular farklı. Gerçekten meddahlar hikayelerini genellikle tarihsel olaylardan alıyorlar ama o biraz daha kent yaşamının gündelik eleştirisi olarak değerlendirebileceğimiz hani stand-upçıların yaptıkları biraz daha öyle bir şey. Ve onun biraz daha kökenini sanki batıdan aldığını söylememiz daha mümkün. Hani batıdaki o gelenekten aldığını söylememiz mümkün. Meddahların öyle bir şeyleri yok baktığınızda. Hani yararlandıkları kaynaklar tamamen ya bizim kaynaklarımız ya da yani gündelik hayatta yaşadığı herhangi bir olay da onun için bir hikaye konusu, anlatım konusu ya da işte bir Hamzaname'den, bir Battaname'den herhangi bir hikaye ya da bir atasözü mesela. Ve son dönemlerde mesela Karagöz oyunlarından meda hikayelerini, bazı hikayelerin devşirildiğini falan biliyoruz. Ya da yazılı kaynaklar bir dönem meda hikayesi olarak kullanılmış. Ve bu hikayeler genellikle kahvehanelerde anlatıldığı için eril bir takım değerlerin hakim olduğu şeyler ve kadın tiplerinin genellikle kusurlu tipler olduğunu görüyoruz. Kötü tipler olduğunu görüyoruz. Böyle de şeyleri var yani, kadın tipleri biraz kusurlu medda hikayelerinde. Ve hani destani ve epik karakterden yavaş yavaş realist hikaye, dini, başta zaten dini, Hazreti Peygamber'i ve Ehli Beyt'i öven hikayeler, daha sonra
zaten öven anlamına geliyor, metheden anlamına geliyormuş,
daha sonra kahramanlıkları öven ve daha sonra realist bir çizgiye doğru dönen bir serüveni var medda hikayelerinin.
Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Değerli dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Selcan Gürçayır Teke ile beraberdik. Bugün meddahlığı konuştuk. Bize degerlitürkiye@trt.net.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ve bir türkümüz var. Sizi bir türküyle uğurluyoruz değerli dinleyicilerimiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Küver yârim, hal cendiye kandırdın, Allah'ından bulası, geli geli ver yârim, aralıkta diz çöküver yârim.
Değerleriyle Türkiye.